Ayrım 26 Sızıntı Wikileaks'te ünlü Türkler Barış Pehlivan Barış Terkoğlu Sayfa 386 Suriye'nin eksenini Türkiye kaydırdı. Türk dış politikasındaki Batı-Doğu dengesini Wikileaks belgelerine dayanarak daha önce ayrıntısıyla yorumlamıştık. Belgeler AKP dönemi Orta Doğu politikasının dilemmasını ortaya koyuyordu. İran'ın ABD ile yaşadığı nükleer krizde, Suriye'nin İsrail ve ABD ile yaşadığı gerilimde, hatta Filistin-İsrail çatışmasında hep Orta Doğulu dinamikle birlikte davrandığı görüntüsünü veren dış politika kendisini Amerikalılara başka türlü ifade ediyordu. Davutoğlu bölgedeki krizlere ABD adına müdahale ettiklerini, ABD'nin bölgesel çıkarlarıyla uyumlu bir politikayı başka bir üslupla sürdürdüklerini batılı diplomatlara anlatıyordu. Davutoğlu ABD'nin kriz yaşadığı ülkelere bir soft power olarak yakınlaşıyor, söz konusu ülkeyi batının beklediği reformlara ikna etmeye çalışıyordu. Bu pozisyonun ABD'yi her zaman tatmin ettiğini söyleyemeyiz. Bunun iki nedeni var. Wikileaks'in yayınladığı Suriye belgeleri gösteriyor ki, Türk dış politikası kendisine her ne kadar bölgede Batı'nın çıkarlarının takipçisi olarak tanımlasa da, ABD'li diplomatlar AKP'nin İslami güdülerinin bu politikada etkisinin olduğunu düşünüyor. Suriye ve İran'ı Batı'ya dahil etmeye çalışan Türkiye'nin başka bir yol seçeceğinden hep şüpheleniyorlar. İkinci nedense Türkiye'nin silahsız dönüşüme zorlama politikasının Suriye ve İran tarafından kötüye kullanıldığı kanısındalar. Türkiye'yi oyalayarak onunla ilişkilerini kendi pozisyonlarını meşrulaştırmak için kullanarak fayda sağladıklarını düşünüyorlar. Ama ABD'li diplomatlar Türkiye'nin başarısız olacağını hem önceden öngörüyorlar hem de Türkiye'nin pozisyonunu anlamaya çalışıyorlar. Davutoğlu'nun ABD ile Türkiye'nin dış politika tercihleri ve öncelikleri tamamen örtüşmektedir sözleriyle neo-Osmanlıcılığı birleştiren politikasını kimi zaman sabırla, kimi zaman kızgınlıkla, işlevselliği ölçüsünde de olumlu bularak izliyorlar. Bu kısa girişten sonra Suriye belgelerine geçebiliriz. Belgelerin ortaya çıktığı tarihlerde Suriye'deki rejim kitlesel gösterilerle sarsılıyordu. Beşar Esad yönetimini devirmeyi hedefleyen gösteriler tıpkı Libya'da olduğu gibi Batı'da destek gördü. İhvan'ın da dahil olduğu muhalifler toplantılarını Antalya'da yaptılar. Gösterilere önce sessiz kalan AKP iktidarı, ABD'nin eylemcilere destek vermesinin ardından Beşar Esad'a reform çağrısı yaptı. Tarafını göstericilerden yana koydu. Suriye'de İhvan hareketinin öldürdüğü 120'yi aşkın askere karşı kullanılan silahların Türkiye'den gittiği iddiası 8 Haziran 2011 günü Türk medyasında yer aldı. Suriye'de İhvan'a yakın Adalet ve Kalkınma Hareketi'nin ABD tarafından fonlandığına ilişkin Wikileaks belgeleri de ortaya çıktı. Sonuçta ortaya çıkan tablo şuydu. Arap ayaklanmalarının bölgede yarattığı değişimin bir ayağı da artık Suriye'deydi. Bu ayakta göstericiler Mısır, Tunus ve Yemen'den farklı olarak Libya'daki gibi açık ABD desteği alıyordu. İşte bu dönemde yayınlanan Suriye belgelerine bakabiliriz. Şunu hemen herkes kabul edecektir ki, Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarıldığı ve iki ülkenin neredeyse savaşın eşiğine geldiği 1998 yılından sonra AKP döneminde Suriye ile ilişkiler yeniden yerli yerine oturdu. 2003-2004 yıllarında Erdoğan ile Esad'ın karşılıklı ziyaretleriyle iki ülke ilişkileri bahar havasına girdi. ABD'nin Ankara Baş Müsteşarı Robert Deutsch'un 18 Ocak 2005 tarihinde yazdığı belgede bu dönem gelişen iki ülke ilişkilerinin bir değerlendirmesi yer alıyor. Deutsch, Türkiye'nin kendisine biçtiği ve girişte sözünü ettiğimiz misyonunu şu sözlerle anlatıyor. Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Gül ve Dış Politika Başdanışmanı Davutoğlu, Suriye ile iyileştirilmiş ilişkileri önemli bir dış politika başarısı olarak pazarlıyorlar. Türk hükümetinin liderleri ABD ve İsrail ile Suriye arasında bir iletişim kanalı ve Suriye'de iktisadi reformları destekleyebilecek bir dost olarak Türkiye'ye rol biçiyorlar. Deutsch, Türk hükümetinden öğrendikleri önemli bir bilgi ise şöyle aktarıyor. Aynı zamanda Türk hükümetindeki muhataplarımız, Esad'ın rejim üzerindeki denetiminin iktisadi reform dışında herhangi bir şey sürdüremeyecek kadar zayıf olduğunu da söylüyorlar. Türkiye'nin Esad'ın kağıttan kaplan olduğu bilgisini ABD'ye verdiği anlaşılıyor. Bu durumun Türkiye'nin reformlarla Suriye'yi dönüştürmek politikasını güçlendirdiği açık. Deutsch Erdoğan'ın 22-23 Aralık 2004 tarihli Suriye ziyareti sırasında açıklanan serbest ticaret anlaşmasını yanlış bulduklarını ve hükümete bunu onaylamaması yönünde telkinde bulunacaklarını da belgede not ediyor. Yine aynı belgede Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Dairesi Başkanı Mehmet Kemal Bozay'ın Deutsch'a Esad'ın Bağızçı rejim bekçilerine karşı çıkarak reform yapmayı planladığını söylediği dile getiriliyor. Bozay, ABD'nin karşı çıktığı ticaret anlaşmasının önce ticari reformları ardından siyasi reformları hızlandıracağını söyleyerek savunurken Deutsch aynı fikirde olmadıklarını Bozay'a iletmiş. ABD'li diplomat Türk dışişlerinden tıpkı Öcalan'ın Suriye'den çıkarılma sürecinde olduğu gibi Suriye yönetimine karşı net ve somut sonuç alacak yaptırım gücü yüksek adımlar beklediklerini ve bu beklentilerini Bozay'a ilettiklerini belgede anlatıyor. Deutsch Kripto'nun yorum bölümünde AKP hükümetinin Neo-Osmanlı Hüsnü kuruntusu ile Suriye ile kurduğu iyi ilişkilerin Türkiye'nin ilişkilerini düzeltme çabasıyla eninde sonunda çatışacağını söylüyor. ABD'li diplomat gazeteci Aslı Aydın Taşbaş'a dayanarak Erdoğan'ın Suriye'deki vücut dilinin Avrupa'dakinin aksine evindeymiş rahatlığında olduğunu da bildiriyor. Esad reform yapacak. 15 Nisan 2005 tarihli yine Deutsch'un yazdığı bir belgede Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 13-14 Nisan'daki Suriye ziyareti ele alınıyor. Ziyaretin Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastından 2 ay sonra gerçekleşmesi ise ayrı önem taşıyor. Zira suikast sebebiyle Suriye uluslararası kamuoyunda tüm şüpheleri üzerine çekmişti. Söz konusu belgede Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdürü Oğuz Çelikkol'a dayanarak Washington'a bilgi veriliyor. Çelikkol, Esad'ın Sezer'e reform sürecini derinleştireceğini ifade ettiğini söylüyor. Deutsch yine Çelikkol'a dayanarak Sezer'in de reform yapması için Esad'ı cesaretlendirdiğini anlatıyor. Belgeden anlaşıldığı üzere Türkiye, Suriye'yi yumuşak güç kullanarak ikna edebilmek için bu ziyaretlere olduğundan fazla anlam yüklüyor. Çelikkol, Sezer'in ziyaretinin Suriye'de reformcuların elini güçlendirdiğini söyleyerek müsteşarı ikna etmeye çalışıyor. Ancak Deutsch'un buna ikna olmadığını, aksine ABD'lilerin bu üst düzey ziyaretler sayesinde Suriye'nin pozisyonunu giderek meşrulaştırdığı kanısında olduklarını görüyoruz. 14 Temmuz 2005 tarihinde ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Nancy McAldoney, Türk Dışişleri'ne Suriye yönetiminin bu ziyaret trafiğini kendi meşruiyet alanını genişletmek için kullanacağı konusunda uyarıda bulunduklarını Washington'a bildiriyor. McAldoney'e Türk Dışişleri'nin verdiği yanıt yine daha önceki tespitlerimizi doğruluyor. Türkiye-Suriye konusunda ABD'nin stratejik hedeflerini paylaşıyor ama taktikler de ayrılıyor. Türk Dışişleri Davutoğlu'nun formüle ettiği ve hiç başarılı olamayan uluslararası arabulucu rolünü oynamaya devam ediyor. McAldoney, AKP hükümetinin Esad'ın Suriye'de beklenen reformları yapacağına inandığını ama kendisinin aynı fikirde olmadığını da aynı belgede belirtiyor. Nitekim McAldoney, 22 Temmuz 2005 tarihinde yazdığı kriptoda, aynı gün Türkiye'yi ziyaret eden Suriye Dışişleri Bakan Vekili Velid el-Muallim'in Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ile görüşmesinin zor ve sonuçsuz geçtiğini Türk diplomatlara dayanarak aktarıyor. ABD'li diplomat haklı çıktığını Türk Dışişleri'nden aldığı bilgiye dayanarak Washington'a şöyle geçiyor. Görüşmeden sonra Gül, Suriyelilerin Türkleri kullanma biçimi konusunda öfkesini bildirmiş ve Esad'ın ziyaretini geri çevirmek için dolaylı bir yol arıyormuş. Amerikalıları dinleyin. Amerikalıların Suriye'ye o dönem en büyük suçlaması Irak'ın istikrarsızlaştırılmasıyla ilgili. ABD Irak'a girerek kanlı eylemler yapan militanların Suriye üzerinden geldiğini iddia ediyordu. Dışişleri sözcüsü Namık Tan'ın anlattığına göre Dışişleri Bakanı Abdullah Gül Muallim'i sınırları kontrol etmesi konusunda uyarmış. Bunu yapmaması durumunda ciddi sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacağını söyleyerek örtülü bir dille tehdit dahi etmiş. Namık Tan Gül'ün Muallim'e Amerikalıların size söylediklerini dinleyin dediğini de belgede aktarıyor. Muallim de bu ifadelere sınır güvenliği konusunda ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek tepki göstermiş. Toplantı sonrasında Türk Dışişleri'nin havası ise belgede şöyle anlatılıyor. Tan Gül'ün toplantıdan sonra üzgün göründüğünü anlattı. Tan'a kızgın olduğunu söylemiş. Suriyelilerin Türkiye'yi kullandığını birkaç defa ifade etmiş. Tan maslahat güzara Gül'ün ziyaretinin iptal edilmesini istediğini ama kendisini köşeye sıkışmış hissettiğini ve bunu doğrudan söyleyemediğini bildirdi. Tan Türklerin Suriyelilerin kabul etmeyeceklerine inandıkları düzenlemeler önermeyi, gezinin iptal edilmesi umuduyla deneyeceklerini tahmin ediyor. Bu ifadeler Türk dış politikasına yön veren ilkelerin daha o gün kırılmaya başladığını gösteriyor. Türk Dışişleri Suriye'nin ikna yoluyla düzen değiştireceğine hem inanıyor hem de bu inanç doğrultusunda kendisine dev aynasında bir rol biçiyor. McEldowney, Abdullah Gül'ün dış politikayı Erdoğan ile rekabetinde nasıl kullandığını şöyle anlatıyor. Gül ile Başbakan Erdoğan'ın kısmen gizlense de ciddi bir rekabet içinde olduğunu not edelim. Gül yabancılarla arasındaki kanalları istikrarlı biçimde Erdoğan'a, yani gıyabında itirazda bulunmak ve kendisini daha makul göstermek için kullanırken, bir yandan da Türkiye'nin Suriye ile yakınlaşmasının katalizörü olan dış politika danışmanı Ahmet Davutoğlu'na güçlü biçimde güveniyor. 18 Kasım 2005 tarihli belgede ise McEldowney, Gül'ün kendilerine yaptığı Suriye ile üçlü diyalog önerisine red cevabı verdiklerini anlatıyor. Arabuluculuk rolü yine Türkiye'nin üzerine oturmuyor. Belgede McEldowney'in verdiği cevap şöyle not ediliyor. Maslahat güzel konuşma zamanı geçti dedi. Artık Suriye'nin somut adımlar atması lazım. 5 Şubat 2007 tarihinde ABD Ankara Büyükelçiliği siyasi müsteşarı Janice Weiner'in kaleme aldığı Büyükelçi Ross Wilson onaylı belge 4 gün önce Türkiye'yi ziyaret eden muallimin görüşmelerini ele alıyor. Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Dairesi Başkanı Sedat Önal'ın verdiği bilgiye dayanarak Suriye'nin kendisini İran'dan ayrıştırmaya çalıştığı bilgisi Telgraf'ta not edilmiş. Önal muallimin Suriye'nin yalıtılmışlığın sonucu olarak İran ile ilişki kurduğunu söylediğini ve Türkiye ile ilişkilere çok daha fazla önem verdiklerini belirttiğini Amerikalı diplomatlara aktarıyor. Belgeden Suriye'nin İran'dan uzaklaşmaya çalıştığı net olarak anlaşılıyor. Zaten söz konusu tarihten sonra Türkiye'nin Suriye'ye yakın markaj yaptığını görüyoruz. Belgelerden ABD'nin bu tarihlerde Türkiye'ye Suriye markajı ile İran'ı yalnızlaştırma konusunda destek verdiği somut olarak izlenebiliyor. Peki Suriye'yi İran'dan hızla kopuşa ikna eden neydi? Kuşkusuz hızla sağa kayan, Suriye'ye saldırı sinyalleri veren İsrail hükümeti. Filistin'de Hamas'a karşı sistemli operasyon yapan İsrail ordusu, 6 Eylül 2007 günü ise Suriye'nin doğusundaki El Kibar bölgesinde inşa edilen nükleer reaktörü F-16'larla Türkiye hava sahasını da kullanarak vurmuştu. İsrail'in sert politikası Suriye'nin yollarını çok daha çabuk Türkiye ile birleştirdi. Suriye'nin İran'dan koparak sürpriz bir şekilde ABD'nin Annapolis kentindeki Orta Doğu Konferansı'na katıldığı tarih 27 Kasım 2007 idi. Suriye böylece İran'ı kızdıracak ve ABD'nin kuracağı yeni bir Orta Doğu düzeninde kapının dışında kalmamayı garanti etmeye çalışacak adımı atmıştı. Türkiye aracı. 1 Ekim 2009 tarihinde ABD'nin Riyad Büyükelçiliği Baş Müsteşarı Susan El Ziyadeh'in aldığı belgedeki ifadeler, Beşar Esad'ın 23 Eylül 2009 tarihinde Suudi Kralı Abdullah'la görüşmesinde Türkiye'nin de aracı olduğunu kanıtlıyor. 28 Ekim 2009 tarihli ABD Şam Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Charles Hunter'ın kaleme aldığı belgede ise 16-17 Eylül'de Esad'ın Türkiye ziyareti ele alınıyor. Erdoğan ve Esad'ın bu ziyarette Stratejik İşbirliği Komisyonu kurulması, vizesiz seyahat uygulaması ve Suriyeli PKK'lılara af çıkarılması konusunda uzlaştığı Telgraf'ta yer alıyor. Türkiye'nin Suriye ile irtibatının ABD'de yarattığı memnuniyet belgeye şöyle yansıyor. Uzun vadede Esad'ın Başbakan Erdoğan'a artan güveni, Suriye'yi Tahran'ın yörüngesinden çıkarmak için bizim en büyük şansımız. Belgeden Erdoğan ile Esad arasında Türkiye'deki Kürt açılımına paralel olarak Suriye'de de bir Kürt açılımı yapılmasının görüşüldüğü anlaşılıyor. PKK'nın içindeki Suriyeli varlığı düşünülürse bu adım anlaşılır görünüyor. Hunter'ın telgrafında hem Esad'ın İran'a olası bir saldırıdan Suriye'yi korumaya dayalı politikası olumlanıyor, hem de Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerini kendine taktik avantaj sağlamak için kullanması eleştiriliyor. Belgenin sonucunda ise ABD'li diplomat, Türk hükümetinin kuvvetli etkisi olmaksızın Suriye'nin böyle bir karar noktasına erişmesi neredeyse imkansız olacaktı sözleriyle Türkiye'nin sürece katkısını övüyor. Türkiye özellikle 2007 yılı sonrasında Suriye ile daha yakın ilişki kurarak bir ölçüde Suriye'yi ABD'nin askeri operasyonu riskinden uzaklaştırdı. Bu aynı zamanda İran ile mesafenin açılması demekti. Belki de tüm bunlar bugün Suriye'de yaşananların önünü açmıştı. Say Avrupa Birliği'ne ne oldu? Cihan Haber Ajansı'nın 27 Ocak 2011 tarihinde geçtiği habere göre, Devlet Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış, Brüksel'de yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'ne ilk başvurunun 1959 yılında yapıldığını hatırlatmış ve "Türkiye'nin bir 52 yıl daha beklemeye tahammülü yoktur" demişti. Bağış sözlerine şöyle devam etmişti: "AB'nin bize sihirli asasıyla dokunmasını bekleyen dağılmış bir aday ülke değiliz. AB'ye güçlü katkı yapacak Avrupa'nın sağlam adamıyız." Milliyet gazetesinin haberine göre ise Egemen Bağış, son 50 yıldır Türkiye'yi masadan kaldırma girişimleri hep oldu. "Türkiye'yi vazgeçirmek için çok çaba harcandı. Fişi çeken biz olmayız. Bu zevki Avrupalılara bırakırız" demişti. Bağış'ın bu sözlerini unutmayarak dersimize, yani Wikileaks'a dönelim. ABD Ankara Büyükelçiliği'nden 30 Aralık 2004 tarihinde Washington'a gönderilen kriptodan başlayalım. Eric Ammon imzalı gizli sınıflandırmalı bu kripto, 16-17 Aralık 2004 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleşen Avrupa Birliği Konseyi zirvesini temel alarak AKP'nin Avrupa Birliği ile imtihanını analiz ediyordu. Kriptonun özetinde şu cümle dikkat çekiyordu: "AK Parti şayet açık bir toplumun temel prensiplerini başarılı bir şekilde kucaklamak, AB ile uyum sürecini devam ettirmek ve ABD'nin menfaatlerine paralel bir dış politika izlemek istiyorsa, bu yolda Erdoğan ve partisinin önünde aşması gereken büyük sorunlar bulunmaktadır." Edelman, kriptonun girişinde Brüksel zirvesine atıfta bulunarak, bakın Erdoğan'ın danışmanları için hangi terimi kullanıyordu: "Erdoğan yarı profesyonel bir futbolcu çalımıyla ve yalaka danışman grubuyla beraber 16-17 Aralık tarihlerinde ABD koridorlarını aşındırırken Avrupa'da yılın lideri olmaya aday biri gibi görünüyordu." Başbakan Erdoğan'ın danışmanları ile ilgili ABD'li diplomatların benzer görüşlerine birçok kriptoda rastladığımızı hatırlatıp Edelman'ın yazdıklarına devam edelim. "Erdoğan ve AK Parti 3 noktada siyasal zorluklarla karşı karşıya durumdadır. Birincisi Kıbrıs, AB ve Irak bağlamında dış politika. İkincisi kaliteli ve sürdürülebilir bir yönetim ve liderlik. Üçüncüsü de dünyaya daha geniş bir düzlemde entegre olmuş, açık refah düzeyi yüksek bir toplumun inşasında karşılaşılacak dinin konumu, farklı kimliklerin varlığı ve geçmişiyle hukukun üstünlüğü gibi temel meselelerin çözülmesi." Beşir Atalay'ın imzasıyla verilen söz. Kriptonun devamında ABD Büyükelçisi'nin iddia ettiği sorunlar bölüm bölüm inceleniyordu ve ilk bölüm Avrupa Birliği başlığını taşıyordu. Bölümün ayrıntılarına girmeden önce Brüksel zirvesinde neler olmuştu kısaca hatırlamakta fayda var. 2004 yılındaki Brüksel zirvesine damga vuran konu Kıbrıs'tı. Türkiye'den AB ile ilişkilerinin temelini oluşturan 1963 tarihli Ankara Anlaşması'nı genişleten bir ek protokole imza atılması istenmişti. Buna göre 1 Mayıs 2004'te AB üyesi olan Güney Kıbrıs'ın da içinde olduğu 10 ülke bu ek protokole dahil edilecekti. İşte bu talep Brüksel zirvesinde krize yol açmış, bunun Kıbrıs Rum kesiminin tanınması anlamına geleceği tartışılmıştı. Hızlı ve büyük bir diplomasi trafiğinden sonra çözüm bulundu. Buna göre Türkiye müzakerelerin başlayacağı 3 Ekim 2005 tarihine kadar Ankara Anlaşması'na yeni 10 üyenin uyarlanacağına dair söz vermişti ve bu söz yazılı hale getirildi. Ancak ne Başbakan Erdoğan ne de dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül bu taahhüt mektubuna imza attı. Erdoğan bu riskli görev için Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın imza atmasını istedi. Bu olay zirvenin sonuç bildirgesinde şu satırlarla yer alacaktı: AB Konseyi birliğe 10 yeni üye devletin katılmış olduğunu göz önünde bulundurarak Türkiye'nin Ankara Anlaşması'nın uyarlanmasına yönelik protokolü imzalama kararını memnuniyetle karşıladı. AB Konseyi bu bağlamda Türk hükümeti müzakerelerin fiilen başlamasından önce ve Avrupa Birliği'nin mevcut üyeliğine dair uyarlamalar üzerinde anlaşmaya varılarak sonuçlandırıldıktan sonra Ankara Anlaşması'nın uyarlanmasına ilişkin protokolü imzalamaya hazırdır şeklinde Türkiye tarafından yapılan beyandan da memnuniyet duydu. Türkiye'de bir yandan müzakerelerin başlama tarihinin belirlenmesi zafer diye nitelendirilirken, diğer yandan Atalay'ın imzasıyla verilen güvence tartışmaya yol açtı. Muhalefet bunun Kıbrıs Rum kesimini tanıma sözü olacağını vurgularken hükümet bunu kabul etmedi. Ama hiçbir zamanda Beşir Atalay'ın imzaladığı belge hükümet kanadından yalanlanmadı. Üstelik Atalay'ın bu belgeye imza attığı bir başka WikiLeaks belgesinde daha ortaya çıkacaktı. Brüksel'de yaşananlar dönemin Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa Entegrasyon Direktörü ve baş müzakerecisi olan Pieter de Guyer'in tanıklığıyla ABD Lahey Büyükelçiliği çıkışlı 23 Aralık 2004 tarihli kriptoda anlatılıyordu. Türkiye'de bu tartışmalar sürerken dünyanın meseleye bakış açısı hem daha net hem de çarpıcıydı. Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis, Avrupa Birliği tarihinde ilk kez bir ülke kendini kelime kelime bağlamıştır. İster yazılı ister sözlü olsun Türkiye artık bu durumdan kesinlikle geri adım atamaz. 3 Ekim 2005 tarihine kadar Türkiye Ankara Anlaşması'nı imzalamaya dair vaadini tutmadığı takdirde müzakereler başlayamaz. Atılan bu imza ile Türkiye, içinde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de, yani Rum kesimi kastediliyor, bulunduğu 25 Avrupa Birliği ülkesini tanımış olacaktır. İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Erdoğan bana Kıbrıs'ı tanıyacağını, bunun için biraz zamana gereksinimi olduğunu söyledi. Avrupa Birliği dönem başkanı olan Hollanda'nın başbakanı Jan-Peter Balkenende, Türkiye ile müzakerelerin amacı tam üyeliktir ama bu sonuç garanti değildir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Anlaşması'nın uyum protokolünü Avrupa Birliği'ne yeni üye olan ülkeleri kapsayacak şekilde genişletmeyi kabul etti. Müzakereler öncesinde bu protokolün altına imza atması gerekiyor. Ve takvim yaprakları 30 Temmuz 2005'i gösterdi. Türkiye sözünü tuttu ve Ankara Anlaşması'nı yeni AB üyesi olan 10 ülkeyi, Güney Kıbrıs, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya kapsayacak şekilde genişleten ek protokolü imzaladı. Ve Türkiye bu imzanın hemen ardından bir deklarasyon yayınladı. Deklarasyonda bu imzanın Kıbrıs Rum kesimini tanıma anlamına gelmeyeceği vurgulandı. Gazeteci Gürbüz Evren, AB Bekleme Odası'nda Türkiye'ye Dayatmalar adlı kitabında Türkiye'nin yayınladığı bu deklarasyonla ilgili çarpıcı bir yorum yapacaktı. Siz nikah masasına evlenmek için oturuyorsunuz. Davetliler, konuklar, şahitler ve nikah memuru önünde nikah için imza atarım ama bu benim masadaki kadınla evlendiğim anlamına gelemez. Onu eş olarak tanımıyorum demek gibi bir şey. Kıbrıs Rum yönetimi lideri Tasos Papadopoulos 1 Ağustos 2005'te yaptığı açıklamada deklarasyonu değerlendirirken şu sözü söyleyecekti. Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımadığına ilişkin açıklamasının hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Sadullah Ergin'den çarpıcı itiraf. Brüksel'de yaşananların perde arkası özetle böyleydi. Şimdi WikiLeaks'e Edelman imzalı 30 Aralık 2004 tarihli kriptoya geri dönelim. Bu kriptoda CHP için bir grup eliti temsil etmektedir ifadesinin kullanıldığını, Deniz Baykal'ın Brüksel zirvesiyle ilgili eleştirileri içinde mızmızlanma dendiğini vurgulayalım. Avrupa Birliği bölümünde Brüksel zirvesiyle ilgili bazı kulis bilgilerinin gazeteci Nuray Başaran tarafından Büyükelçiliğe aktarıldığı yazıyor. Buna göre Erdoğan ve Gül arasında Brüksel'de ciddi bir gerilim yaşanmıştı. Kriptodaki ilgili satırlar şöyleydi. Akşam gazetesi Ankara şefi Nuray Başaran'a göre Brüksel'de Erdoğan ile Gül arasında ciddi bir gerilim yaşanmış. Başaran ayrıca 17 Aralık görüşmelerinin tıkanmaya doğru gittiği sırada Erdoğan'ın danışmanlarına Putin'in danışmanlarından masadan kalkmayı öneren bir telefon geldiğini bize aktarmaktadır. Başaran'a göre benzer teklif bazı danışmanları tarafından da Erdoğan'a iletilmiştir. Kriptonun en çarpıcı yerlerinden biri Türkiye'nin AB üyeliği konusunda hem AKP'de hem de kamuoyunda yaşanan fikir çatışmalarına dikkat çeken satırlardan sonra geliyordu. Bakın bugünün Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili hangi itirafta bulunacaktı? Bazıları Türkiye'nin AB üyeliğini ve Türk değerlerinin yaygınlaşmasını, medeniyetler çatışmasını engelleyecek bir olgu olarak görürken, bir kısmı da AB ile bütünleşmenin Türkiye'de İslam'ın ve geleneksel değerlerin yok olması anlamına geleceğine inanmaktadır. AKP'nin daha dindar kanadı ise AB'yi bir Hristiyan kulübü olarak kabul etmektedir. Partinin önde gelen isimlerinden Sadullah Ergin'in bir süre önce bize itiraf ettiği gibi, eğer AB evet derse kısa bir ümit doğar. Ancak AKP için esas zorlu süreç o zaman başlar. Eğer AB hayır derse o zaman başta bir zorluk yaşanır. Ancak uzun vadede her şey bizim için çok daha kolay olur. Evet, yanlış okumadınız. Sadullah Ergin AB'de Büyükelçiliğine keşke Avrupa Birliği Türkiye'yi üye yapmasa anlamına gelen bir itirafta bulunuyordu. Ne demeli şimdi? Oysa aynı Sadullah Ergin 12 Eylül referandumu öncesi gittiği Brüksel'de Avrupa Birliği'nden yargı reformlarının önemine yönelik destek almıştı. Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle ile görüşmüş ve 12 Eylül referandumunda oylanacak anayasa paketinin AB süreciyle uyumlu olduğu mesajını vermişti. Ergin referanduma 9 gün kala yaptığı bir basın toplantısında ise AKP'nin kendi yargısını oluşturduğuna dair bir soruya ise şöyle yanıt vermişti. Bu iddia doğru değil. Mevcut Anayasa Mahkemesi ve HSYK'yı düzenleyen maddeler Avrupa'da eşi benzeri olmayan düzenlemelerdir. Sadece Türkiye'ye özgü düzenlemelerdir. Anayasa değişiklik paketinde öngörülen düzenleme Avrupa Birliği ülkelerindeki modellerin ortalaması olan bir düzenlemedir. Şimdi AKP takiye yapıyor diyenler haksız mı? Türkiye'nin üye olmasına aslında olumlu bakılmayan Avrupa Birliği, referandumla birlikte hayata geçirilen yeni yargı sistemine kılıf olarak mı kullanıldı? Sorular çoğaltılabilir ama en önemlisi hangi AKP sorusu tüm çıplaklığıyla ortada duruyor? Ne demişti Egemen Bağış? Hatırlayalım.
Fişi çeken biz olmayız. Bu zevki Avrupalılara bırakırız.
Anlaşılan o ki fiş çoktan çekilmiş ve fişi çekenler arasında bizzat biz de varız. Buna rağmen 12 Haziran 2011 seçimleri sonrasında yeni AKP hükümeti Avrupa Birliği Bakanlığı adlı bir bakanlık kurdu. Baş müzakereci Egemen Bağış Avrupa Birliği Bakanı oldu. Bu konuda en çarpıcı haber 2011 Haziran'ının son günlerinde geldi. Türkiye ile aynı tarihte AB müzakerelerine başlayan Hırvatistan'ın 2013'te tam üye olacağı açıklandı. AB sürecinde cemaat kadrolaşması. Kriptonun devamında AB uyum sürecinde AKP'nin bakanlıkları alacağı personelle ilgili ABD Büyükelçiliği'nin endişeleri de var. Cemaat kadrolaşması tartışmalarının yaşandığı günümüzden 7 yıl önce dahi manzarada değişen bir şey yok. Öte yandan hükümet AB'ye uyum sürecinde ilgili bakanlıklara İngilizce ve diğer AB dillerini bilen elemanlar almaktadır. Eğer hükümet AKP'nin kamuya memur alımında hakim olan bizden birisi, yani sünni cemaatlerden ve partiye yakın çevreden gelenleri tercih etme yoluna giderse, ehil kişilerin göreve atanması hususunda sorun yaşanması muhtemeldir. Eğer bu konuda ehliyet sahibi kimseler göreve atanırsa, yeni atananlar ile daha önce AKP tarafından atanan kişiler arasında bir gerilim yaşanabilir. Söz konusu kriptonun en sonunda Büyükelçi Eric Edelman, Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili son analizlerini yapıyor ve bu süreçle ilgili bakın kime atıfta bulunuyor. Anadolulu Büyük Alevi Ozan, Aşık Veysel'in de dediği gibi bu uzun ince bir yol. Kısacası uzun ince bir yoldayız. 26. ayrımın sonu, sayfa 402.